Ayrım 31. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 394. İtalya'daki ibadetim sırasında Assisi'nin dar sokaklarına girip de küçük Santa Clara Manastırı'ndaki Tanrı'nın Fukarası Kilisesi'nin çan kulesinden ahenkli bir tonla çanların çalındığını işittiğim akşam vakti tarif edilemez bir mutluluk hissetmiştim. O kutsal kentteki ihtiyar kontes Enriqueta'nın malikanesinde aylarca kaldım ve gitmek istemiyordum. Bu kez de ruhumun biraz daha yücelmek için mücadele ettiği güç günlerde yüreğim açıldı ve içinden Assisi fışkırdı. O kritik günlerde Bernardone'nin oğlu ışığa çıktı, çullar içinde çıplak halde öne geçti ve eliyle bana yolu gösterdi. Bu yol sırf taş, yokuşlar ve uçurumlardan ibaretti ama hava azizliğin kokusuyla mis gibi kokuyordu. Francesco'nun şehadet ve şeref dağı olan Averna'ya çıktığım bulutlu günü hatırlarım. Buz gibi kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Gri taşlar çıplak, yosunsuz ve meyvesiz ağaçlar siyahtı. Çok çekmiş, çetin ve gülme bilmeyen çevre ulumaktaydı. Yoksulluk, çıplaklık, ıssızlık, solgun ve az olan ışık. Akşam oluyordu, zirve henüz yüksekteydi. Arzuma bir yön vermeye, kuvvetimi kazanmaya boş yere çabalıyordum. Boşu boşuna arzumu ve tüm gücümü toplamaya çalıştım. Donmuş ve aç bedenim paniğe kapılmak üzereyken birden mucize kendini gösterdi. Etrafımdaki alçak, çiçeksiz çevre sanki yer değiştirmiş, her gerçeğin gizlice arzuladığı esrarengiz bir basamağı çıkar gibi olmuştu. Anladım ki bedene karşı katı, insan doğasına karşı sert ve merhametsiz, zevke karşı duyarsız olan şey Fransisken yoksulluğudur. Bedenine işkence eden, beş duyunun hazlarını kabullenmeyen, içinde oburluk şeytanının yalandığını hissettiği zaman kızan Aziz'in kendisiydi. Kışın ortasında donmuş ırmağa kadar dalar, uykusuz aç kalır, üşürdü ve çamurdan olan bedenine o kadar işkence etmişti ki, ölürken ona acımış, dönüp şöyle demişti, ''Beni affet, eşek kardeşim, sana çok işkence ettim.'' Ama bu yoksulluk Fransiskendi. İçinde gizlendiği meyve dolu sıcak yazın zenginliğinden, kendisine hazırladığı bahardan emindi. Ve birden o akşam örtüsünü attı. Averna'nın o çıplaklığı kafamda yemyeşil, kokulu, kelebek ve arılarla dolu ortaya çıktı. İçimdeki cennetin özel bir köşesi. Ve artık biçim değiştirmiş dağa tırmanıp bağırmaya başladım. ''Kutlu ol, hemşirem Averna, hemşirem yoksulluk.'' Bahar geldi. ''Nasıl gideyim?'' Sırf Fransisken haz ve lütfundan ibaret küçük Santa Clara Manastırı karşısındaki ihtiyarın Kontes Enriqueta'nın malikanesinde mutluydum. Aziz Francesco'nun ilkbaharla beliren kimliğini bu kadar derinden hiç yaşamamıştım. Çünkü üç büyük Fransisken misyonundan yoksulluk, itaat, bakirlik. Hiçbiri Francesco'nun saf, daima gençleşen ruhu ve büyük bakirlik misyonuyla bu kadar uyumlu değildir. Başka yerlerde ilkbahar, insanın büyülenmiş, özlem dolu ruhuna gençliği, sevmiş olduğu bir kadını ve küçük kızını hatırlatır. Doğa tekrar gençleşirken insan yeniden gençliğe kavuşamadığından küsebilir ve ölümü beklemedikleri ihtiyarlıkları olmadığı için dağları kıskanır. Ama burada Assisi'de ilkbahar zorunlu olarak gülücüklerle Francesco'nun biçimine girer ve böyle bir tohumu doğurma mutluluğuna eren Umbria'nın bu toprağı genişler, zenginleşir, iki katlı, üç katlı bir ilkbahar getirir ve burada Assisi'de her çiçek insan ruhunun çiçek açışının simgesi olur. Francesco içten arzulanan ortaçağ kışından yükselmiş ilk çiçekti. Yüreği basitti, bakirdi. Dünyayı ilk kez görüyordu. Francesco bir çiçeğe, bir su kaynağına, bir böceğe bakmış ve gözleri çoğu kez yaşlar içinde kalmıştır. Bu manzara nedir? Bu mutluluk nedir? Çiçeğin tanrısal sırrı, su, böcek nedir diye düşünmüş olmalıdır. Francesco bunca yüzyıldan sonra dünyayı bakir gözlerle ilk kez gördü. Orta çağın bütün ağır, skolastik, güç hareket eden zırhı düşüyor, beden ve ruh ilkbaharın bütün ürpertilerine teslim olmuş bir halde çıplak kalıyordu. Birkaç ay sonra dayanamadım, tekrar Assisi'ye gittim. Umbria'nın meyveli, zeytin, incir ağacı ve bağlarla yüklü ovasından geçiyordum. Yine köyden köye tek başıma yürüyor ve usulca konuşmaksızın meyveli toprağın, onun sürülmüş, sessiz bir sağlamlıkla canı yanmış, şimdi de memnun uzanmış, eteğinden meyveler taşar bir halde dinlenen verimli, kutsal toprağının hazzını duyuyordum. İnsan toprağın görevini yerine getirdiği için mutlu ve huzur içinde olduğunu hissediyordu. Asırlık yasalara uymuş, birlik ve acının bütün aşamalarından güven ve sabırla geçmiş, erdeminin bu sonbahar ürününe ulaşmıştı. Ve yine ansızın, bilinçli hiçbir çaba harcamadan 3. temel Fransisken misyonunun derin anlamını kavradım. İtaat, insanın çetin bir göstergeye itaat etmesi, İçimizdeki ve çevremizdeki görünen ve görünmeyen yüce güçlerin her şeyi bildiğine ilişkin sarsılmaz inancımız. Verimliliğin biricik yolu budur. Bunun dışındaki her yol verimsiz ve serserice bir yoldur. Çünkü hiçbir yere varmaz, yalnızca boş ve farfaracı gezintilerden sonra o kötü, lanetli egoya çıkar. Ve yine böylelikle San Francisco bu sevgili toprağına ayak bastı. Ben onu sabaha karşı yerde Santa Clara'nın bahçesinde güneşe, ateşe ve suya övgüler okuyarak ölürken buldukları gibi toprağın üzerine uzanmış olarak buldum. Mutluydu, ebedi yasaya uymuş, ellerini meyvelerle doldurmuş, iyi bir işçi gibi efendiye dönüyordu. Hatırladığıma göre o aylarda Assisi'nin topraklarıyla dar sokaklarında dolaşarak, Tanrı'nın fukarasının büyük malikanesindeki resimlere bakarak ben de elimden geldiği kadar böyle bir baharı, böyle bir sonbaharı yaşamaya çalışıyordum. Gençliğin doymak bilmez asi yılları, günün ilk ışıklarıyla birlikte bu kutsal yerde umutsuz ve mutlu dolaşıyordum. Her gencin duyduğunu, teninin içindeki tilkiyi taşıyıp bedeni ürperen ama sesini çıkarmayan, bağırmayan, canı yanan ve acısını yendiği için gurur duyan Spartalı gencin duyduğunu duyuyordum. Ama muhakkak ki ben istemediğim halde yüzüm, acımı ve iç mücadelemi belli ediyordu. Çünkü Santa Clara'nın kale kapısından çıkarken ince, uzun boylu, sarışın saçları ağarmaya başlayan bir adamla karşılaşmıştım. Sık sık onun da bu çok tapınılmış yerlerde dolaştığını görüyordum ama hiç konuşmamıştık. Yalnızca karşılaştığımızda nezaketle birbirimize gülümsüyor ve sanki birimiz ötekinin sessizlik ve yalnızlığını bozmak istemiyormuş gibi adımlarımızı hafifleterek konuşmadan geçiyorduk. Fakat bir sabah meçhul adam durdu, bana baktı, bir an duraksadı. ''Biraz beraber yürüyelim ister misiniz?'' dedi. ''İsterim.'' Birkaç adım yürüdükten sonra ''Ben Yunanistan'danım.'' dedim. ''Assisi'ye geldim ve San Francisco'yu sevdim.'' Meçhul adam ''Ben de'' diye yanıt verdi. ''Avrupa'nın öteki ucundan, Danimarka'danım. Ben de San Francisco'yu seviyorum ve burada Assisi'de yaşıyor. Ondan ayrılamıyorum. Adım Jorgensen'dir.'' İrkildim. ''Aziz hakkında o parlak kitabı yazan mı?'' Jorgensen acıyla gülümsedi, başını salladı. San Francisco hakkında onun layık olduğu derecede kim söz edebilir? Dante bile yapamaz bunu. Cennet'in 11. kantosunu bilir misiniz? Sevindim. O devirde bu kantoya karşı bir sevgi besliyor ve sık sık Assisi sokaklarında tek başıma yürürken ilk mısralarını mırıldanıyordum. Ey ölümlülerin anlamsız kanatlarını böyle aşağıda çırpan düşünceler nedenli hatalı? Bu mısralar çevirdiğimiz kitapta Yunanca anlamlarıyla verilmiştir. Dante'nin yazdığı İtalyanca aslı ise şöyledir. O insensata cura de mortali, quanto son difettivi silogismi, quei ci tifano in basso batter lali. Ve ikimiz şiirin büyük kanadı altında hemen kardeş olmuş, o harika şiiri İtalyanca ezberden söylemeye başlamıştık. Çukurun üst tarafındaki zenginlik ve bağlarla dolu yüksekçe bir yola girdik. Güneş artık yükselmişti, dünyayı ışık ve upuzun gölgelerle dolduruyordu. Bir süre sustuk, sonunda arkadaşım döndü. ''Aziz Francisco'yu neden seviyorsunuz?'' diye sordu. Ama hemen pişman olmuştu. ''Beni bağışlayın'' dedi çok boş boğazım. ''İki nedenle severim'' diye karşılık verdim. Önce şair olduğu için. Rönesans'ın en büyük şairlerinden biri. Eğildi ve Tanrı'nın en önemsiz yaratıklarında içlerindeki ölümsüz şeyi, ezgiyi duydu. Jorgensen, sonra dedi, sonra, sonra onu seviyorum çünkü ruhu çile ve sevgiyi gerçeği, kanatsız insanları gerçek dedikleri şeyi, açlığı, soğuğu, hastalığı, nefreti, haksızlığı, çirkinliği yendi ve onu neşeli, elle tutulur, gerçekten daha gerçek bir düş haline sokmayı başardı. Francesco, ortaçağ simyacılarının bulmaya çalıştıkları şeyi bulmuştur. En adi madeni bile saf altın haline sokan sırrı. Çünkü felsefe taşı Francesco için doğal yasaları alt üst ederek bulması gereken insan dışında bir şey değildi. Felsefe taşı onun yüreğiydi. Böylelikle esrarengiz simyanın mucizesiyle gerçeğe egemen oldu, insanı yarattı. Aziz Francesco bence insan sürülerini mutlak zafere doğru yönelten büyük generaldir. Başka bir şey değil mi? Neyi sorduğunuzu biliyorum diye karşılık verdim. Hayır, başka bir şey değil. General, şair, başka şey değil. Yine sustuk ve az sonra Jorgensen, yeterli değil dedi ve bana dokunmak istermiş gibi elini uzattı. Ama elini havada tuttu ve daha kararlı bir şekilde, hayır, yeterli değil dedi. Yanıt vermek istedim ama birden konuşmaktan korkup kendimi tuttum. Jorgensen ise sessiz düşüncesine devam ettiriyormuş gibi, bunun için dedi, yüzünüz huzursuz, henüz mücadele halindesiniz, kurtuluşa varmadınız ve bugünlük mücadele sizi tüketiyor. Bu sabah onun için sizi durdurup konuştum. Yani bana mücadelemde yardım edebilir misiniz dedim ve istemeyerek sesim kızgın, alaycı bir tonda çıktı. Utandım. Bazen kendimize hakim olamadan konuşuruz. Jorgensen, kızmayın dedi. Hayır, yardım edemem. Herkesin kendi yolunu bulması ve kurtulması gerek. Neden kurtulması? Geçici olan şeyden, geçici olandan kurtulması ve sonsuz olanı bulması. Siz derken hala hırslıydım. Yüzünüzün sükunet ve sessizliğine, sağlam adımlarınıza ve her zaman tatlı olan sesinizin tonuna bakarak hüküm vermem gerekirse yolunuzu bulmuşsunuz. Ve herhalde hala mücadele eden bizlere acıma ve belki de küçümsemeyle bakıyorsunuz. Belki de ayrıcalıklı doğdunuz, erdem ve yetenekleriniz bizlerinkinden daha dengeli. Jorgensen durdu, bir an bana baktı, bu kez elini boğulan birine uzattığımız gibi kararlı bir biçimde bana uzattı ve kolumdan tuttu. Henüz gençsin dedi, ben de bir zamanlar gençtim, biliyorum. Sabrınız yok, eğilip bükülme yeteneğine sahip değilsiniz. Henüz şöyle bağırmaya tenezzül etmiyorsunuz. İmdat! Bırakın sizinle konuşayım. Hayır, ayrıcalıklı olarak doğmadım ve mücadelenin, acı çekmeyle gevezeliğin ne demek olduğunu bilirim. Benim de gençken şeytani arzularım vardı. Sırf duygusallık, alay ve ihtirastan oluşan romanlar yazardım. Zamanla artık sanata sığmaz oldum. Kendimi bilime verdim. Darwinizmle Hristiyan aleyhtarı bütün düşüncelerin bağnaz bir taraftarı oldum. Bütün bunları, dini, uygarlığı, ahlakı koparmak istiyor ve egoyu hayatın merkezine oturtuyordum. Eski düşmana karşı savaş diye bağırıyordum. En eski düşman, Tanrı'ya bu adı veriyordum. Yazıyor, her tarafta konuşmalar yapıyor, elimde bir bayrak konuşuyordum. Birden sustum, durdum. Beklenmedik, açıklanması imkansız bir huzursuzluk yüreğimi altüst etti. Bu huzursuzluğun nasıl ve nereden geldiğini bilmiyordum. Yoksa hep içimdeydi de saatini mi bekliyordu? Vatanımdan kaçtım, dostlarımla alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyordum. Almanya'ya gittim, İtalya'ya indim, Assisi'ye geldim. Gülümsedi. Ondan bu yana 30 yıl geçti. 30 yıldır Assisi'de yaşıyorum. Tanrı'ya şükürler olsun. Ben heyecanla, peki dedim, ben San Francesco'dan başka kitabınızı okumadım. Daha iyi, bir seyahatname bastırdım. Eski kentleri, kaleleri, kiliseleri, resimleri görmekle duyduğum heyecanı anlatıyor, anlatmaya çalışıyordum. Bir Benediktin manastırına gitmiştim ama korktum ve hemen ertesi günü kaçtım. Hayat bana o sakin ve mutlu topluluk içinde o kadar tatlı ve büyüleyici, yaşamış olduklarımın hepsinden o kadar farklı görünmüştü ki. Mutluluğa giden yolun hangisi olduğunu ilk kez görüyor ve o yola girmekte tereddüt ediyordum. Jorgensen döndü, bana eski kale duvarlarıyla yaralar içindeki Akropolü, Roca Grande'yi, kale gibi üç katlı büyük San Francesco tapınağıyla Assisi Kilisesi'ni heyecanlı bir tavırla gösterdi. Dönüp ona bakalım mı?" dedi. Tekrar dönüş yoluna girdik. İnce gözleriyle yanık tenli köylüler geçiyor ve Umbria'nın ünlü, bembeyaz öküzleri ölçülü, ağır adımlarla önden gidiyor. Boynuzlarında olgun başaklardan taçlar taşıyorlardı. Kargı gibi siyah saçlı, gümüş sesli bir köylü kızı neşeyle bizi selamladı. Jorgensen, Fransisken usulüyle selamını alırken, "Pax est bonum," dedi. Barış iyidir. Assisi'nin dibinde, içinde Francesco'nun küçük kilisesi Porciuncula'nın 1208 yılında San Francesco Fransisken mezhebini kurdu. Fransisken keşişi Elia, İtalyanların Assisi dedikleri bu kentte iki kiliseden ibaret bir bazilikayı 1228'de yaptırdı. Küçük kiliseye Porciuncola adı verilir. Santa Clara Kilisesi ise 1257-1265 tarihlerinde yapılmıştır. Bulunduğu büyük kiliseyi gösterdi. "Burada," dedi, "Porciuncola'da ilk kez. İstemeden dizlerimi büktüm ve Aziz'in bedeninin yaralı olan beş yerine baktım. Ama utandım, kızdım, kalkıp gittim. Kızgınlıkla kendi kendime soruyordum. Neden, neden, neden bu kadar hafifleme duyayım?" Ve gerçekten hayatımda böylesine bir mutluluğu hiç duymamıştım. Ama içimde birisi buna inanmak istemiyordu. Her türlü olağanüstülükle alay etmekteydi. Yalnız bir şeye güveni vardı. İnsanın aklına. O ne derse doğru olan oydu. Yüreğimin kapısında dikilen ve mucizenin içeri girmesine izin vermeyen akıldı. Ben arkadaşımın yeniden susmasına bakarak sabırsızlıkla soruyordum. "Peki sonra kurtuluş size nasıl geldi?" "Her zaman olduğu gibi yavaş ve gürültüsüz, bir meyvenin olgunlaşıp ballanması gibi. Yüreğim de öyle olgunlaşıp ballandı. Birden her şey bana basit ve sağlam göründü. Acılarla tereddütler ve mücadeleler son buldu. San Francesco bana kapıyı açan kapıcı biraderdir." Artık Assisi'ye yaklaşıyorduk. Güneş yarı yıkılmış, kan rengi kaleyi aydınlatıyordu. Santa Clara'nın küçük, gümüş sesli çanı neşeyle dağ kekliği gibi kıkırdayarak çalmaya başladı. Jorgensen, "Beni hoş görün," dedi. "Kendimden çok söz ettim. Bunu itiraf olarak kabul edin. Sizden daha yaşlıyım. Kendimden gençlere itirafta bulunmak hoşuma gidiyor. Çünkü itiraf herhalde yalnız gençlerin işine yarayabilir." Bense heyecanımı gizlemek için gülerek, "Keşke Francesco gerçekten cennetin kapıcısı olsaydı," dedim. Günahkarlarla erdemlileri, dindarlarla dinsizleri, hatta zenginleri bile içeri sokardı. Hatta en iğrenç hayvanları da, fareleri, kurtları, sırtlanları. Jorgensen gülmeden, "Anarşi olurdu," dedi. "Yalnız anarşi değil, haksızlık da." Kale kapısını geçtik. Solda Santa Clara Manastırı, sağda kaldığım ev vardı. Arkadaşım, "Ben de bir an için çıkıp Kontes'i selamlayacağım," dedi. "Daha ilk geldiğim günden beri tanırım. Assisi'nin en güzel, en soylu kadınıydı. Genç yaşta dul kaldı ve bir daha evlenmedi. Hatırlarım, beyaz bir ata biner, topraklarını dolaşırdı. Zeytinliklerini, bağlarını. Eğer San Francesco devrinde yaşasaydı, onun Santa Clara'sı olabilirdi." Sordum, "Acaba o da sizin gibi mi düşünüyor?" Yanıt verdi, "Yüzünü görmüyor musunuz? Işıldıyor." Çıktık. Kontes'in büyük soylu evinin içi serindi ve Kontes'in odasında ocak yakılmıştı. Hizmetçisi Ermelinda küçük sofrayı kuruyor, hanımına kahveyi, sütü ve buğday ekmeğini getiriyordu. Ermelinda bizi görünce başka fincanlar da getirdi. Oturduk. Kontes'in ihtiyar, soylu yüzü gerçekten de parlıyordu. Pamuksu, iri, simsiyah gözlerini zaman etkilememişti. Bahçe kapısı açıktı. Çiçek açmış bir gül ağacı güneşte ışıldıyordu. Kontes sordu, "Sabah sabah nereye gittiniz? Eminim ki San Francesco'dan söz ediyordunuz." Jorgensen, "Nereden biliyorsunuz Kontes?" dedi ve gülerek bana baktı. Kontes güldü. "Çünkü," diye yanıt verdi, "demin bahçeye çıktığımda uzaktan geldiğinizi gördüm. İkiniz de alevlere bürünmüştünüz." Assisi'deki o günler tertemiz, bütün ayrıntılarıyla nasıl geri döndü ve San Francesco ben yardımını istemeden nasıl da koşup bana yol gösteriyordu. Ah, elimden bir şey gelseydi. Uzaktan Aziz'in cüzamlıları kucakladığını görüyor ve tiksinmeyle korkuya kapılıyordum. Çıplak ayakla dolaşıp bağız vermesi, yuhalanması, dövülmesi, taşa tutulması ve kutsallıktan yüzünün ışıması. Onu görüyordum, yüreğim sıkışıyordu. Uslanmış bir halde bu asla olmaz diyordum. Şehadetle gelen beklenmedik bir ölüm daha iyi. Her gün alayla karşılaşma benim direnme gücümü aşardı. İnsanlarla doğrudan doğruya temas bende her zaman hoşnutsuzluk yaratmıştır. Onlara uzaktan büyük bir sevinçle yardım etmeye hazırdım. Hepsini seviyordum, hepsine acıyordum ama uzaktan. Onlara yaklaştığım zaman uzun süre kendilerini kabul edemezdim. Onlar da beni kabul edemezdi, ayrılırdık. Yalnızlığı, sessizliği, saatlerce ateşe ya da denize bakmayı ve başka hiçbir arkadaşlığa ihtiyacım olmamasını ihtirasa varacak derecede severim. Ateşle deniz benim her zaman en sadık, en sevgili arkadaşlarım olmuşlardır ve ne zaman bir kadını ya da bir düşünceyi sevmişsem bu, onlarda ateşle denizin başlıca özelliklerini bulduğum zaman olmuştur. Ayrıca, bunu Francesco'nun sürekli yukarı tırmanan izlerini sürmeyi beceremediğim için söylüyorum. Başka bir tanrının fukarası, başka bir doğaüstü Don Kişot, basit, saf ve sevgi dolu, böyle biri nasıl olur da günümüzde yeniden ortaya çıkabilir? Teselli bulmak için bunu söylüyor, tekrar ediyordum. Çoktandır yeryüzüne yeni bir tanrının fukarasının geldiğini ve bunun siyah pullarla örtülü olduğunu bilmiyordum. Beni Budist hareketsizlikten ihtilalciliğe doğru iten o Berlin'deki geçici kritik günlerde kendisini tanısaydım, hareketsizliğimden ötürü belki daha da çok utanırdım. Onu çok, pek çok sonra tanıdım. Hayatımın artık değişemeyeceği, belki de geriye olmadığı bir zamanda. Artık görevimi yerine getirmek için tamamen başka bir yola girmiş olduğum bir sırada. Alsaz ormanları içindeki küçücük Günzbach'a giden dar yola girdiğim ve çağdaş San Francisco'muzun kapısını çaldığım o Ağustos ayının öğle zamanı çok heyecanlıydım. Kapıyı kendi açtı, elini uzattı. Sakin sesi derinden geliyordu ve kalın, kır bıyıklarıyla gülümseyerek bana bakmaktaydı. Sırf iyilik ve yatışmak bilmez bir iradenin sahibi nice giritli ihtiyar savaşçılar görmüştüm. Şansıma o an keyifliydi. Bu nedenle de içimiz açıldı. Gece oluncaya dek yanında kaldım. İsa'dan, Homeros'tan, Afrika'dan, cüzzamlılardan ve Bach'tan konuştuk. Hava kararmaya başladığında köyün küçük kilisesine doğru yola çıktık. Bana, yolda konuşmayalım dedi. Sert yüzünü derin bir heyecan kaplamıştı. Bach çalmaya gidiyordu. Orgun başına oturdu. Sanırım ki bu hayatımın en heyecanlı anlarından biri olmuştur. Dönüşte ana yolun kıyısında bir kır çiçeği gördüm, koparmak için eğildim. Hayır dedi ve elimi tuttu. Onun da canı var, saygı göstermelisin. Sokağın taşları üzerinde küçük bir karınca yürüyordu. Sevgiyle tuttu, çiğnemesinler diye kenardaki bir toprak tümseyinin üzerine koydu. Bir şey söylemedi ama dudaklarında Assisi ile atasının içten sözleri dolaşıyordu. Kardeşim karıncacık. Ayrıldığımızda gece olmuştu. Issız köşeme çekildim ama Ağustos güneşi hiçbir zaman beni bundan daha fazla etkilememiştir. Artık yalnız değildim. Yanımda genç ve sağlam yürüyüşüyle o, mücadeleci ve değişmez bir kararlılık içinde yoluna devam etmekteydi. Bu benim yolum değildi ama onun kendi yokuşunu bu kadar güven ve inatla çıktığını görmek benim için büyük bir avuntuydu. O günden başlayarak San Francisco'nun hayatının bir masal olmadığına inandım. Artık insanın yeryüzüne mucizeyi indirebileceğinden emindim. Bunu gördüm, dokundum, onunla konuştum, beraber güldük ve sustuk. 31. ayrımın sonu. Sayfa 405.